Ayrım 8.
Eugénie Paris'te bir kimsenin kapısını çalmadan önce evin dostlarını bulup onlara kocanın, hanımın, çocukların öyküsünü anlattırmanın zorunlu olduğunu bilmiyordu. Böyle davranıldı mı hiçbir hödüklük yapılmazdı. Polonyalıların hoş bir sözü vardır. Güç durumlara düşmek tehlikesinde olanlara öğüt olarak arabanıza 5 öküz koşun derler. Fransa'da bu konuşma terslikleri için bir deyim bulunmaması, insanların arkasından söylenen sözler pek çabuk yayıldığı için burada böyle bir şeyin olanaksız sayılmasındandır. Arabasına 5 öküz koşmasına zaman bile bırakmamış olan Madame de Rosto da çamura battıktan sonra bir de Madame de Bossuet'in evine gelerek patavatsızlık mesleğine yeniden başlamak ancak Eugénie'nin yapabileceği bir şeydi. Ama Madame de Rosto'yla Madame de Treize'i müthiş rahatsız etmesine karşılık Monsieur d'Ajuda'yı zor bir durumdan kurtarıyordu. Eugénie lüksü zevk inceliğinden başka bir şey değilmiş gibi görünen küçük, sevimli, gri ve pembe salona girince Portekizli aceleyle kapıya doğru yürüdü. "Allah'a ısmarladık," dedi. Madame de Bossuet başını çevirdi, Marquis'e baktı. "Yani bu akşam diyorsunuz herhalde," dedi. "Bufana gitmiyor muyuz?" Marquis kapının tokmağını tutarak "Gelemeyeceğim," dedi. Madame de Bossuet kalktı. Eşsiz bir zenginliğin ışıltıları karşısında şaşkına dönmüş bir durumda ayakta bekleyen, kendini Arap masallarında sanan, bu kadının dikkatini çekmemek için nereye sokulacağını bilemeyen Eugénie'ye dikkat bile etmeden onu yanına çağırdı. Sağ elinin işaret parmağını kaldırmış, Marquis'e güzel bir devinimle önünde bir yer gösteriyordu. Deviniminde öyle zorlu bir tutku zorbalığı vardı ki, Marquis kapının tokmağını bırakıp geri geldi. Eugénie'nin ona bakıp da imrenmemesi olanaksızdı. "İşte kupalı adam," dedi içinden. Demek Paris'te bir kadının bakışlarını çekebilmek için ele avuca sığmaz atların, özel kılıklı uşakların deniz gibi altının olacak. Lüks iblisi yüreğini ısırdı, kazanç ateşi yakasına yapıştı, altın susuzluğu gırtlağını kuruttu. Önünde 3 ay için 130 frankı vardı. Babası, annesi, kardeşleri, halası hep birden ayda 200 frank harcamıyorlardı. Şimdiki durumu ile ulaşması gereken erek arasında yaptığı hızlı karşılaştırma şaşkınlığını daha da artırdı. Vikontes gülerek, "Neden İtalyanıza gelemiyorsunuz?" dedi. "İş yüzünden. Akşam yemeğini İngiliz elçisinde yiyeceğim. Sonra çıkarsınız." Bir adam aldatıyorsa ister istemez yalan üstüne yalan sıralamak zorundadır. Monsieur d'Ajuda da gülerek "İlle de istiyor musunuz?" dedi. "Evet, elbette." "İşte ben de bu sözü söyletmek istiyordum," diye yanıtladı Marquis. Ondan başka her kadını yatıştırabilecek bir bakışla baktı. Vikontes'in elini aldı, öptü ve çıktı. Eugénie, Madame de Bossuet'in kendisini düşüneceğini sanarak elini saçlarına götürdü, selam vermek için eğildi ama Vikontes birden fırlayıp koridora atıldı, pencereye koştu, Monsieur d'Ajuda'nın arabaya binişini izledi, emrine kulak verdi ve uşağın arabacıya "Monsieur de Rochefide'lere" diye yinelediğini işitti. Bu sözler bir de d'Ajuda'nın arabaya dalıverişi şimşek ve yıldırım gibi bir şey oldu bu kadın için. Ölümcül kuşkular içine düştü. Yüksek çevrede en korkunç yıkımlar da bunlardır. Vikontes yatak odasına gitti, masanın başına oturup güzel bir kağıt aldı, yazmaya başladı. "Akşam yemeğini İngiliz elçiliğinde değil de Rochefide'lerde yiyecek olursanız bana hesap vermek zorundasınız. Sizi bekliyorum," diyordu. Elinin esrimeli titremesi yüzünden çarpıklaşan birkaç harfi düzelttikten sonra mektubun altına Claire de Bourgogne anlamına gelen bir C koydu, çıngıra çaldı, o da uşağa hemen geldi. "Jacques, saat 7:30'da Monsieur de Rochefide'in evine gidecek, Marquis d'Ajuda'yı soracaksınız," dedi. "Marquis oradaysa bu mektubu kendisine ulaştıracak, yanıt beklemeyeceksiniz. Değilse geri dönüp mektubu bana getireceksiniz." Sizi salonda biri bekliyor efendim. Ha, öyle ya, dedi Vikontes, kapıyı itti. Eugene'in iyice rahatı kaçmaya başlamıştı. En sonunda Vikontes göründü, heyecanı yüreğini alt üst eden bir sesle, ''Özür dilerim, monsieur'' dedi. ''Kısacık bir mektup yazmak zorundaydım. Şimdi tümden emrinizdeyim.'' Ne dediğini bilmiyordu çünkü şuydu düşündüğü. ''Ya, Mademoiselle de Rochefort'le evlenmek istiyor demek. Ama özgür mü ki?'' ''Ya bu iş bu akşam bozulacak ya da ben, ama yarın sözü bile edilmeyecek bunun.'' ''Sevgili akrabam'' diye başladı Eugene. ''Ha?'' dedi Vikontes. Bakışındaki kabalık üniversiteliği buz gibi donduruverdi. Eugene bu ha'yı anladı. 3 saattir o kadar şey öğrenmişti ki hep tetikte bekliyordu. Madam diye düzeltti kızarak. Duraladı, sonra gene konuştu. Kusurumu bağışlayın, öylesine korunmak gereksinimindeyim ki azıcık bir akrabalık hiçbir şeyi bozmazdı. Madame de Beauséant gülümsedi ama kederli bir biçimde, daha şimdiden yıkımın homurtusunu duyuyordu havada. Ailemin ne durumda olduğunu bilseniz, bana karşı vaftiz çocuklarının çevresindeki engelleri yıkmaktan haz duyan masal perileri gibi davranırdınız, diye sürdürdü Eugene konuşmasını. Vikontes güldü. Peki sevgili akrabam, size nasıl yararlı olabilirim? Ben de bilmiyorum ki. Karanlıklarda sinen bir akrabalıkla da olsa size bağlı olmak başlı başına bir şans. Şaşırttınız beni. Ne diyeceğimi unuttum. Paris'te tanıdığım tek insan sizsiniz. Ha, beni gölgenize sığınmak isteyen ve sizin için ölmekten bile korkmayan bir zavallı çocuk olarak kabul etmenizi dilemek, size akıl danışmak istiyordum. Benim için birini öldürür müydünüz? 2 kişi de öldürürdüm, dedi Eugene. Çocuk, evet siz bir çocuksunuz, dedi Vikontes gözyaşlarını tutarak. Siz gerçekten sevebilirsiniz. Eugene başını salladı. Ya, dedi. Vikontes böyle bir hırslı kişi yanıtından dolayı üniversiteliğe candan bir ilgi duydu. Güney'le ilk hesabını tutturmuştu. Madame de Rosto'nun mavi odasıyla Madame de Beauséant'ın pembe salonu arasında Paris hukukunda 3 yıl birden ilerlemişti. Pek sözü edilmezdi ama yüksek bir toplum hukukuydu bu. İyi öğrenilip iyi uygulandı mı her yere götürürdü adamı. Ya, dedi. Tamam, anımsadım, dedi Eugene. Balonuzda Madame de Rosto dikkatimi çekmişti. Bugün ona gittim. Madame de Beauséant gülümsedi. Herhalde çok rahatsız ettiniz, dedi. Evet ya, cahilim biriyim ben. Yardımınızı esirgeyecek olursanız herkesi kendime düşman edeceğim. Bana öyle geliyor ki Paris'te hem genç, güzel, zengin, zarif hem de serbest olan bir kadına rastlamak çok güç. Bana da siz kadınların çok güzel açıkladığınız şeyi, yaşamı öğretecek böyle biri gerek. Her yanda bir Monsieur de Treiz çıkacak karşıma. İşte size bir gizlemin çözümünü sormaya, orada yaptığım budalalığın ne tür bir budalalık olduğunu söylemenizi rica etmeye gelmiştim. Orada bizim pansiyonda kalan bir... Şak, üniversitenin sözünü keserek, Madame Duchesse de Lange, dedi. Eugene, iyice keyfinin kaçtığını belli eden bir hareket yaptı. Vikontes alçak sesle, başarıya ulaşmak istiyorsanız her şeyden önce duygularınızı bu kadar belli etmemeye çalışın, dedi. Sonra kalkıp düşesi karşılamaya gitti. Vay merhaba sevgili dostum, dedi. Bir kız kardeşe gösterilecek türden okşayıcı bir yakınlıkla elini sıktı. Düşes de en güzel, en okşayıcı sözlerle karşılık verdi. İşte 2 candan dost, dedi Rastignac içinden. 2 koruyucu birden buldum demektir. Bu 2 kadın birbirini çok sevse gerek. Bu da bana ilgi gösterir kuşkusuz. Madame de Beauséant, seni görmek sevincini hangi mutlu düşünceye borçluyum acaba sevgili Antoinette? Hiç, Monsieur Dajudo Pinto'nun Monsieur de Rochefide'nin evine girdiğini gördüm de yalnız olduğunu düşündüm. Duchesse bu öldürücü sözleri söylerken Madame de Beauséant dudaklarını ısırmadı, kızarmadı, alnı aydınlar gibi oldu. Düşes Eugenie'ye doğru döndü. Meşgul olduğunu bilseydim diye ekledi. Monsieur akrabalarımdan Monsieur Eugenie de Rastignac'tır dedi Vikontes. General Montriveau'dan haber aldınız mı? Dün serisi artık ortalarda görünmediğini söylüyordu. Bugün size geldi mi? Çılgınca tutkun olduğu Monsieur de Montriveau'nun kendisini bıraktığını söyleyen Düşes bu sorudaki iğneyi ta yüreğinde duyduğu yanıtlarken kızardı. Dün Elize'deydi dedi. Görev nedeniyle dedi Madame de Beauceau. Düşes bakışlarından dalga dalga kötülük saçarak Clara, herhalde biliyorsunuz dedi. Yarın Monsieur d'Ajuda Pinto ile Mademoiselle de Rochefide'nin evlenmeleri ilan ediliyor. Bu yumruk fazlasıyla sertti. Vicontes'in yüzü soldu, gülerek karşılık verdi. Ancak budalaları eğlendiren söylentilerden biri işte. Monsieur d'Ajuda Portekiz'in en güzel adlarından birini neden Rochefide'lere götürsün? Rochefide'ler daha dün soylu olmuş kimseler. Ama söylendiğine göre Berthe'nin 200 bin liralık geliri olacakmış. Monsieur d'Ajuda hesap yapmayacak kadar zengindir. Ama dostum, Mademoiselle de Rochefide de çok çekici. Ya, kısacası bugün akşam yemeğini onlar da yiyor. Koşullar kararlaştırıldı. Bu konudaki bilginizin böylesine kıt olmasına çok şaşıyorum. Nasıl bir saçmalık yaptınız Monsieur, dedi Madame de Beauceau. Antoinette'ciğim, bu çocukcağız pek yeni atıldı daha bizim çevreye. Söylediklerimizden bir şey anlamıyor. Ona karşı iyi olun. Bu konuşmayı da yarına bırakalım. Yarın her şey resmiyete binecek nasıl olsa. Sizin sözleriniz de daha bir kesinleşir. Dostluğunuz da. Düşes bir adamı tepeden tırnağa sarıp dümdüz eden, onu sıfır durumuna getiren bakışlardan biriyle baktı Eugenie'ye. Madam, ben bilmeden Madame de Rosto'nun yüreğine bir bıçak sapladım. Bilmeden işte bütün suçum bu, dedi üniversiteli. Dehası epeyce yardımına koşmuş, bu iki kadının dostça sözleri altında zehirli iğnelemeler sezmişti. Size bile bile kötülük eden insanlarla görüşmeyi sürdürürseniz belki de korkarsınız onlardan. Ama açtığı yaranın derinliğini bilmeden yaralayan kimseyi bir budala, hiçbir şeyden yararlanmasını bilmeyen bir beceriksiz sayarsanız küçümsersiniz onu. Madame de Beauceau üniversiteliğe yüce ruhların hem minnet hem de onurla donattıkları şu tatlı bakışlardan birini yöneltti. Düşes'in kendisine tartan açık artırmacı bakışının üniversitenin yüreğine açtığı yarayı yatıştıran bir merhem gibi oldu bu bakış. Eugenie konuşmasını sürdürdü. Düşünün bir kez, Comte de Rosto'nun gönlünü kazanmıştım bile dedi. Sonra hem alçak gönüllü hem de şeytansı bir tavırla Düşes'e döndü. Çünkü şurasını hemen belirteyim ki şimdilik zavallı bir öğrenci parçasından başka bir şey değilim madem. Yoksul, yapayalnız. Böyle konuşmayın Monsieur de Rastignac. Hiç kimsenin istemediğini biz kadınlar hiç istemeyiz. Olsun dedi Eugenie. Topu topu 22 yaşındayım daha. Yaşının mutsuzluklarına katlanmasını da bilmeli insan. Öte yandan bir bakıma günah çıkarıyorum ben. Diz çökmek için buradan daha güzel bir günah çıkarma yeri de bulamam. Başka yerlerde kendimizi suçladığımız günahlar işlediğimiz bir yerdeyiz. Bu dine karşı sözleri duyunca Düşes soğuk bir tavır takındı. Vikontes'e Monsieur acaba nereden diyerek bunun zevksizliğini belli etti. Madame de Beauceau akrabasına da Düşes'e de içtenlikle gülmeye başladı. Evet, yeni geldi dostum, şimdi de kendisine zevkli olmayı öğretecek bir hanım öğretmen arıyor. Madam, bizi büyüleyen şeyin gizlerini öğrenmek istemek doğal değil mi? Dedi Eugenie. Sonra da kendi kendine, hadi bakalım, berber tümceleri kurmaya başladığına kuşku yok diye söylendi. Ama yanılmıyorsam Madame de Rosto, Monsieur de Treize'in öğrencisidir, dedi Düşes. Haberim bile yoktu, dedi üniversiteli. İşte bu yüzden şaşkınca aralarına atıldım ya. Her neyse, beyle oldukça iyi anlaşmıştım. Hanımının da bir süre için varlığıma katlandığını görüyordum ama tuttum gizli bir merdivenden çıktığını ve koridorun köşesinde kontesi öptüğünü gördüğüm bir adamı tanıdığımı söylemeye kalktım. "Kimmiş bu adam?" dedi iki kadın da. "Tıpkı benim gibi, yani zavallı bir öğrenci gibi ayda 2 louis karşılığında Saint Marceau semtinin ta diplerinde yaşayan bir yaşlı adam. Herkesin alay aldığı bir mutsuz kişi. Goryo Baba dediğimiz bir adam." "Siz de pek çocuksunuz," diye atıldı vikontes. "Madame de Rosto'nun kızlık adı Goryo'dur." "Bir şehriyecinin kızı," dedi düşes. "Bir pastacının kızıyla birlikte krala takdim edilmiş bir küçük kadın. Anımsamıyor musunuz Clara?" Kral gülmeye başlamış, sonra da un üzerine güzel bir Latince söz söylemişti. İnsanlar nasıldı o? Ejusten farina. Aynı undan," dedi Öjeni. "Tamam," dedi düşes. Üniversiteli dehşet içinde kaldığını gösteren bir hareket yaptı. "Ya, demek babası, ha?" dedi. "Evet ya, bu adamcağızın iki kızı vardı. Her ikisi de kendisini neredeyse yatsımıştı. Ama deliler gibi severdi onları." Vikontes Madame de Lange'ye bakarak, "İkincisi de Alman kökenli bir bankerle Baron de Nüsenjan adıyla birine evlenmemiş miydi?" dedi. "Adı Dolphin değil miydi? Hani şu operada yanda bir locası bulunan, bufona gelen ve dikkati çekmek için yüksek sesle gülen güzel sarışın değil mi?" Düşes gülümsedi. "Dostum, size hayranım doğrusu. Bu insanlarla neden bu kadar ilgileniyorsunuz? Matmazel Anastasi'nin ununa bulaşmak için Rosto gibi delice tutkun olmak gerekti. Ama iyi bir tacir olduğu da söylenemez. Kadın Monsieur de Treyze'in eline düştü, harcanıp gidecek." "Demek babalarını yatsıdılar," diye yineliyordu Öjeni. "Evet, öyle. Babalarını, babayı söylendiğine göre kendilerini en iyi biçimde evlendirerek mutlu olmaları için her birine 500.000 frank vermiş. Kendisi içinse topu topu yılda 8-10.000 franklık bir gelir ayırmış. İyi bir babayı. Adamcağız kızların hep kendi kızları kalacağını sanmış. Kendince iki güzel yaşam düzenlemiş, sevileceği, nazlanacağı iki ev kurmuştu. Ama 2 yıla varmadan damatları dünyanın en düşkün insanıymış gibi evlerinden kovdular zavallıyı," dedi vikontes. Öjeni daha yenilerde arı ve kutsal aile coşkularında yunmuştu. Gençlik inançlarının büyüsü altındaydı hala. Paris uygarlığının savaş alanında ilk gününü yaşıyordu. Birkaç damla gözyaşı döküldü gözlerinden. Gerçek duygular başkalarına da öyle çabuk geçer ki, bu 3 kişi bir an için sessiz sessiz birbirlerine baktılar. "Hay Allah, evet," dedi Madame de Lange. "Bu iş korkunç gibi geliyor insana. Oysa her gün gördüğümüz bir şey. Bir nedeni yok mu bunun? Söylesenize dostum, damat dediğimiz nedir, hiç düşündünüz mü? Damat, sizin ve benim binlerce bağlı bulunduğumuz bir kimseyi 17 yıl boyunca ailenin mutluluğu, Lamartine'in diyeceği gibi onun ak ruhu, sonra da en büyük acısı olacak sevgili bir yaratığı kendisi için büyüttüğümüz adamdır. Bu adam bu meleği aldıktan sonra yüreğinden kendisini ailesine bağlayan tüm duyguları diri diri koparmak için bir baltaya sarılırcasına aşkına sarılacaktır. Dün kızımız bizimdi, onun için her şeydik. Ertesi gün düşmanımızdır. Bu trajedyanın her gün oynandığını görmüyor muyuz? Şurada bir gelin oğlu için her şeyini feda etmiş kayınbabası karşısında arsızlığı son noktasına götürür. Daha ötede bir damat kaynanasını kapı dışarı eder. Bugün toplumda dramatik olan nedir diye soranlar var. İşte damat dramı. Tüyler ürpertici bir dram. Evliliklerimizin bir budalalık durumuna gelmiş olması da acaba? Yaşlı şehriyecinin başına gelenleri anlıyorum. Aklımda kaldığına göre bu Forio Goryo, madam. Evet, bu Goryo devrim sırasında bölge başkanı olmuştu. Ünlü kıtlığın gizini bilenlerdendi. Servetini de bu sırada unlarını sermayenin 10 katına satarak edinmeye başladı. Ne kadar isterse buldu. Büyük annemin kahyası kendisine çok büyük paralar karşılığında un satmıştı. Bütün ötekiler gibi Goryo da aldığını Halk Kurtuluş Kurulu'yla paylaşıyordu. Kahyanın büyük anneme rahat rahat Granville'de kalabileceğini, çünkü buğdaylarının çok iyi bir yurttaşlık kartı olduğunu söylediğini anımsıyorum. Her neyse, insan kasaplarına buğday satan bu Loryo bir tek tutkusu vardı. Söylendiğine göre kızlarına taparmış. Büyüğünü Rosto'ya kakaladı. Ötekini de Baron'dan Nusengen'e kralcılık taslayan zengin bir bankere yamadı. Anlarsınız ya, imparatorluk çağında iki damat bu yaşlı 93'ü evlerine almakta fazla bir sakınca görmediler. Bonaparte zamanında olabiliyordu bu iş. 1793 Fransız devriminin en kanlı yılı. Soylular Napolyon'un Korsikalılığını belirtmek için ona hor görülü bir biçimde Bonaparte derlerdi. Düşes de öyle yapıyor. Ama bu Bourbonlar geri döndükten sonra adamcağız Monsieur de Rosto'nun rahatını kaçırdı. Bankeri daha da rahatsız etti. Kızlar belki hala seviyorlardı babalarını. Kediyle köpeği, babayla kocayı uzlaştırmak istediler. Evde hiç kimse yokken ağırladılar babalarını. Sevgi bahaneleri buldular. Babacığım gelin, daha iyi olur. Çünkü baş başa oluruz ve benzeri ve benzeri. Ama bana sorarsanız ben gerçek duygularında beyni ve gözleri bulunduğuna inanırım. Dostum, bu zavallı 93'ün yüreği kınadı. Kızlarının kendisinden utandıklarını, kocalarını sevdiklerini, kendinin ise damatlarına zarar verdiğini gördü. Demek kendini feda etmesi gerekiyordu. Etti, çünkü babaydı. Kendi kendini kovdu bir bakıma. Kızlarının hoşnut olduklarını görünce iyi ettiğini anladı. Babayla çocuklar bu küçük cinayetin suç ortaklarıydılar. Her yanda görüyoruz bunu. Bu Goryo baba kızlarının salonunda kara bir yağ lekesi olmayacak mıydı? Rahatı kaçacaktı bu salonlarda. Canı sıkılacaktı. Bu babanın başına gelenler en çok sevdiği erkekle olan ilişkisinde en güzel kadının da başına gelebilir. Aşkıyla kafasını şişirecek olursa adam çekip gider. Ondan kurtulmak için alçaklıklar bile yapar. Bütün duygular böyledir. Yüreğimiz bir gömüdür. Birden boşalttık mı, battık demektir. Bir insanın beş parasız olmasını bağışlayamadığımız gibi, bir duygunun olduğu gibi ortaya dökülmesini de bağışlayamayız. Bu adam her şeyini vermişti. Tam 20 yıl boyunca yüreğini, aşkını vermişti. Bir gün içinde servetini vermişti. İyice sıktılar limonu, posasını da sokağın köşesine bıraktılar. Vikontes şalını didikleyerek, "Rezil bir dünya işte," dedi. Gözlerini kaldırmadı çünkü Madame de Lange'nin bu öyküyü anlatırken kendisi için söyledikleri can evinden vurmuştu onu. "Rezil mi?" "Hayır," dedi Düşes. "Hükmünü sürdürüyor, hepsi bu kadar. Görünüşlere aldanmadığımı göstermek istiyorum da onun için böyle konuşuyorum. Yoksa ben de sizin gibi düşünüyorum," diye ekledi. Vikontes'in elini tutup sıktı.